Ayrım 36, sayfa 362. Karşılaştırmalı incelemesinden hiçbir şey elde edememişti. Gözlerinin yanması, eline kramp girmesi ve belli belirsiz mide bulantısının boğazına kadar yükselmesi dışında. Sol göz çukurunun dibindeki ağrı yeniden nüksetmişti. Kafasının içinde isimler dans ediyordu. Ve tıp mezunları ile güzel sanat öğrencileri arasındaki ortak bir soyadını bulamamıştı. Tam bir başarısızlık. Son listeyi de buruşturup top haline getirdi ve çöp sepetine fırlattı. Neredeyse öğlen olmuştu. Boşa geçen tüm bir sabah. Olumlu tek bir nokta vardı. Yan odalarda bir psikiyatri hastanesine özgü gürültüler, umutsuzca bağırıp çağıranlar ya da tam tersine son derece tatlı gülüşmeler, hiçbir yere gitmeyen ayak sesleri devam ettiği halde onu kimse rahatsız etmemişti. Öğlene kadar yaptığı liste incelemesi en azından içinde bulunduğu durumu daha iyi kavramasına olanak vermişti. Polisten kaçmıştı ama başlangıç yerine dönmüştü. Tek bir değişiklik vardı. Psikiyatrken hasta olmuştu. Her yerde seni arıyorduk. Korto kapının aralığında duruyordu. Öğle yemeği vakti yaklaştı. Atölyeleri ziyaret edecek az zamanımız var. Narsis bilgisayar odasında geçirdiği saatler hakkında onun hiçbir şey sormayacağını biliyordu. Koridora çıktılar ve yemekhaneye vardılar. Çelik masaların yer aldığı çıplak duvarlı, kare biçiminde bir salondu. İri yarı iki hasta bakıcı naylon yemek örtülerini yayıyor, tabakları yerleştiriyordu. Sen buradasın. Korto duvara asılı bir fotoğrafa işaret ediyordu. Narsis fotoğrafa yaklaştı ve kendini tanıdı. Üzerinde 19. yüzyıl sonlarında ressamların giydiği önlüklerden vardı. Neşeli görünüyordu. Diğerleri de dengesizlere, kaçıklara hassas bir tavırla gülümsüyordu. Bu fotoğrafı Karl'ın doğum gününde çektik. Geçtiğimiz 18 Mart'ta. Karl kim? Psikiyatr Narsis'in yanında duran güleç yüzlü iri yarı adamı gösterdi. Meşin bir önlük giymişti ve elinde simsiyah olmuş bir fırça tutuyordu. Bir ortaçağ demirci ustasına benziyordu. Gel, seni onunla tanıştırayım. Bir yangın kapısıyla biten yeni bir koridorda ilerlediler. Dışarı çıktılar ve aşağıdaki ikinci binaya inen bir merdivene yöneldiler. Öğle güneşinin altında manzara tüm ihtişamıyla gözler önündeydi. Soğuk, kayıtsız ve acımasız bir güzellik. Doruklar, sivri tepeler, kızıl kaya parçaları, adak taşları gibi yükseliyordu. Temsil ettikleri tanrılarla aynı konumda olduklarını gösteren totemler gibiydiler. Vadinin dibindeki karanlık orman, vahşi ve seçmeli bir biyosistem sergiliyordu. Toprak burada sadece yükseltiye, soğuğa ve yokluğa dayanabilenleri besliyordu. Diğerleri ölüyordu. Binaya girdiler ve zemin kata inmek için odaların olduğu birinci katta hiç oyalanmadılar. Korto, binadaki ilk açıklığın, kapı yoktu, pervazına vurdu ve cevap gelmesini bekledi. Here in common, dipnot, girin. Narsis bir süre eşikte durdu. Atölyenin her tarafı tavanda dahil simsiyahtı. Duvarlarda tek renkli tablolar da siyahtı. Odanın tam ortasında fotoğraftaki o iri kıyım adam duruyordu. 2 metreye yakın bir boyu ve rahat 150 kilo ağırlığı vardı. Cilalanmış gibi duran meşin bir önlük giyiyordu. Selam Karl, bugün nasılsın? Adam sırıtarak eğildi. Yüzünde filtreli bir maske vardı. Odaya kimyasallardan yayılan ve soluk almayı güçleştiren bir koku hakimdi. Korto Narsis'e döndü. Karl Almandır. Hiçbir zaman dilimizi tam olarak öğrenmeyi başaramadı. Doğu Almanya'da Leipzig yakınlarında bir akıl hastanesindeymiş. Duvar yıkıldıktan sonra yeni sanatçılar bulmak için Doğu Almanya'daki tüm enstitüleri dolaştım. Karl'ı keşfettim. Verilen cezalara, uygulanan elektroşoklara, tecritlere rağmen eline geçen her şeyi siyaha boyamayı inatla sürdürmüş. O dönemde kömür kullanıyordu. Ya şimdi? Şimdi Karl zor yapıyor diye güldü Korto. Hiçbir madde onu tatmin etmiyor. Tek renklileri için anilin ve indraten bazı karışımlar deniyor. Mutlak renksiz olanı arıyor. Işığı gerçekten soğuracak bir şey. Çam yarması içinde sıcak ve yumuşak bir tür katranı yoğurduğu bir tekneye eğilmiş, yeniden işe koyulmuştu. Maskesinin altında hala sırıtıyordu. Karl'ın bir sırrı var diye fısıldadı psikiyatr. Boyasını spermiyle karıştırıyor. Bu maddenin tek renkli resimlere gizli bir hayat verdiğini ileri sürüyor. Narsis teknedeki maddeyi yoğuran iri ellere bakıyordu. Sanatçıyı aletini sıvazlarken hayal ediyordu. Korto'nun sanat terapisindeki ayrıcalığı, libido hala aktifti. Henry'de psikotrop ilaçlardan serseme dönmüş hastaların hepsi yarım akıllıydı. Tek düze siyah boyanmış tablolardan birine yanaştı. Bu neyi temsil ediyor? Hiçliği. Birçok obez gibi kalda da ciddi uyku apnesi sorunu var. Hiç nefes almıyor, hiç rüya görmüyor. Bir anlamda ölüyor. O kara delikleri resmediyormuş. Narsis bir resme doğru eğildi ve Braille alfabesi gibi daha çok elle okumaya gerektiren ince kabartma bir yazı fark etti. Bu Almanca mı? Bilinen bir dil değil. Onun uydurduğu bir dil mi? Ona göre apne sırasında onu ziyaret edenlerin konuştuğu dil, geçici ölüm halindeyken. Karl maskesinin altında gülmeye devam ediyordu. Elleri şimdi teknenin içinde eğilip bükülüyordu. Karıştırmakta olduğu boya teknenin kenarından bir petrol kuyusundan fışkır gibi taşıyordu. Gidelim dedi Korto. Ziyaretçiler uzun süre kaldığında sinirleniyor. Koridora çıkınca Narsis sordu. Onu Leipzig'ten de akıl hastanesine kapatmışlar. Rahatsızlığı ne? Doğruyu söylemek gerekirse hapsedilmiş. Bizdeki suçlu hastaların hapsedildiği merkezlerin benzeri bir yere. Karısının gözlerini oymuş. O benim ilk eserimdi diyor. Aynı karanlık takıntısı. İlaç alıyor mu? Hayır. Herhangi bir güvenlik önlemi? Sadece tırnaklarını kesmeye özen gösteriyoruz. Almanya'dayken bir hasta bakıcıyla bir sorun yaşamış. Narsis bir psikiyatr gibi tepki verdi. Korto ateşle oynuyordu. Tıp otoritelerinin ve sosyal kuruluşların ona bu izni vermesine şaşırmıştı. Sonraki atölyede en az 70 yaşında olan bir kadın vardı. Pembe bir Adidas eşofman giymişti. Saçları mavimsiydi. Bakımlı bir görüntüsü vardı. Emekli bir Amerikalı kadını andırıyordu. Atölyede onun bir yansımasıydı. Kusursuz bir ev kadının mükemmel bir ortamı. Görüntüyü bozan tek şey ince dudaklarının arasına sıkıştırdığı sigaraydı. Merhaba Rebecca, kendinizi nasıl hissediyorsunuz? Tek sorun gümrükler dedi kadın boğuk bir sesle. Eserlerimin geçmesi konusunda iki parmağıyla tuttuğu küçük bir kurşun kalemin marifetiyle hep aynı yüzü çizdiği bir kağıdın üzerine eğilmişti. Eserlerini daha iyi görebilmek için biraz geri çekilmek gerekiyordu. Bir kalkma eser gibi binlerce figür birbirine ekleniyor ve dalgalar, motifler, arabeskler oluşuyordu. Çalışman ilerleme gösteriyor mu? Bu sabah beni tuvalete ilettiler. Dün et mikserden geçirilmemişti. Ganser sendromu, ender görülen bir rahatsızlıktı. Hasta sorulan sorulara hep yakın cevaplar verirdi. Narsis'in bu sanatçıların karşısında bir psikiyatr gibi tepki verdiğini fark etti. Onların eserlerinden haz almıyordu. Onları hasta olarak değerlendiriyordu. Tüm çabasına rağmen Narsis değildi. Hep Matthias Freire'ydi. Bu suratı tanıyorum dedi. Sayfanın üzerine resmedilmiş yüzleri işaret ederek. Bu Monaco Prensi Albert. Korto açıkladı. Kadın resmine dalıp gitmişti. 30 yıl kadar önce Rebecca Monaco Sarayı'nda çalışıyormuş. Hizmetli olarak. Prense aşık olmuş. Tamamen akıl dışı. Bu duygusal travmadan hiç kurtulamamış. 1983'te bir daha hiç çıkmamak üzere hastaneye yatmış. Birkaç yıl Saint-Loup'ta sonra bizim burada. Narsis kadına göz ucuyla baktı. Rebecca otomatik bir şekilde çalışıyordu. Sanki görünmez bir güç onun elini tutuyordu. Kalemi kağıdın üzerinden hiç kalkmıyor ve bir çizginin üzerine ikinci kez gelmiyordu. Bu çizgi sanki deliliğinin kırmızı hattıydı. Korto atölyeden çıkmıştı bile. Bu sanatçıların hepsini Avrupa'da mı buldunuz diye sordu Narsis ona yetiştikten sonra. Evet, seleflerimin izinden gittim. Almanya'da Hans Prinzhorn, Avusturya'da Leo Navratil. Onlar sayesinde ham sanat var. Ham sanat tam olarak ne demek? Delilerin, sıra dışı insanların, medyumların, amatörlerin sanatı. Bu sözcük ilk olarak Jean Dubuffet tarafından kullanıldı. Başkaları buna çizgi dışı sanat, psikotik sanat da diyor. İngilizler ise raw art, çiğ sanat olarak adlandırıyor. Terimler bunu zaten açıklıyor. Bütün alışılagelmiş inançlardan, bütün etkilerden arınmış bir sanat. Bir özgür sanat. Sana ne söylediğimi hatırla. Bizi tedavi eden sanat değil, biz sanatı tedavi ediyoruz. Korto 3. atölyenin kapısından girdi. Burası gökkuşağının üstünden atlayan, fırtınalı gökyüzünde yıkanan, bulutların üstünde uyuyan uzun silüetlerin, kadınların resmedildiği, büyük ebatlı karakalem eserlerin sergilendiği bir atölyeydi. Kağıtlar duvarlara yapıştırılmıştı ama üzerlerindeki motifler tamamen yaratıcı bir eğilimin sonucuymuş gibi duvarlara taşıyordu. İşte Javier dedi psikiyatr. 8 yıldan beri bizimle. 40 yaşlarında bir adam, bir sehpanın karşısında ayakları zemine sabitlenmiş küçük bir yatağa oturmuştu. Üzerinde asker kıyafetleri vardı. Haki renkli bir atlet, çuval bezinden pantolon. Giysilerindeki saldırganlık pantolon ceplerine doldurduğu renkli kalemlerle ve ayağına geçirdiği eski püskü ip terliklerle yumuşuyordu. Yüzünde ara sıra bir tik beliriyordu. Javier, yabancılar rejyonda görev yaptığını düşünüyor diye fısıldadı Korto. O sırada diğeri bir kurşun kalem almış ve masaya sabitlenmiş bir kalemtıraşla ucunu açıyordu. Daguet tümeniyle Körfez Savaşı'na katıldığına inanıyor. Kısa bir sessizlik oldu. Narsis bir sohbet başlatmayı denedi. Tablolarınız çok güzel. Bunlar tablo değil, kalkan. Kalkan mı? kanserli hücrelere, mikroplara, dünyanın bana yolladığı tüm biyolojik pisliklere karşı. Korto, Narsis'in kolundan tuttu ve onu biraz uzağa çekti. Javier, Irak'ta kimyasal saldırıya maruz kaldığını sanıyor. Aslında oraya hiç gitmedi. 17 yaşındayken omuzunda taşıdığı küçük kardeşini deli gibi akan bir nehre atmış. Çocuk boğulmuş. Javier eve döndüğünde kardeşinin başına gelenlerden haberi yokmuş. Hiçbir şey hatırlamıyormuş. Yaklaşık 15 yılını akıl hastalığının kapatıldığı bir hapishanede geçirmiş. Onu oradan çıkarmayı başardım. Nasıl yani? En ufak bir tedbir almadan mı? Hapiste bulunduğu süre boyunca hiç sorun yaratmamış. Uzmanlar bu konuda bana güvence verdiler. Ne tür bir tedavi uygulanıyor? Hiç. Resimleri tüm zamanını meşgul ediyor ve zihnini. Psikiyatr gururlu gözlerle hala birbiri ardına kalemlerini açmakla ilgilenen hastasına sevgiyle bakıyordu. Narsis sessizliğini koruyordu. Şüpheci, kınayan bir sessizlik. Surat asma dedi Korto. Aslında buraya bütün delilerin girmesine müsaade etmiyoruz. Asla ne bir saldırı ne de intihar vakası oldu. Resim tek bir noktaya odaklanmayı sağlıyor. Deliliği yok ediyor, alıp götürüyor. Psikoleptiklerden tek farkı hastayı sersem'e çevirmemesi. Resim onları güçlendiriyor. Bu onların tek dayanağı. Seni temin ederim ki ziyaret günlerinde kapının önünde yığılmalar olmuyor. Onları görmeye gelen kimse yok. Onlar sevgi yoksunu unutulmuş insanlar. Gel, vizite devam ediyor. Bruges Jandarma Karakolu şehir merkez mezarlığı kadar ölüm sessizliğindeydi. Belki biraz daha sessiz. En azından pazarları mezarlığa gelen ziyaretçiler olurdu. Anais keyifsiz bir şekilde kapıyı itti. Babasıyla yaptığı yararsız görüşmenin ardından Lekoz'la bir durum değerlendirmesi yapmışlardı. Hızlı bir görüşme olmuştu. Yeni bir bilgi yoktu. Cinayetlerle Philip Duruy, Patrick Bonfils, Sylvie Robin ilgili soruşturma artık onları alakadar etmiyordu. Metis ulaşılmazdı. Polis, Fransız polisindeki kaderine gelince emniyet müfettişinden herhangi bir celp almamıştı. Neden Bordeaux'a geri döndüğünü düşünüyordu. Krosnier onu aramıştı. Nasıl gidiyor? Şımarık velet gayet iyi. Nisten ne haber? Yanus'tan hiç iz yok. Kesinlikle buharlaştı. Marsilya'dan dönüyorum. Geceyi geçirdiği barınma merkezindeki adamları şahsen sorguladım. İsim olarak Narsis adını vermiş. Ama bu, hiç kuşkum yok. Ya ona saldıranlar? Bir tanık var. 10 yıldan beri sarhoş dolaşan bir evsiz. Ne söyledi? Yanus'a saldıranların işin ehli adamlar olduğunu. Takım elbiseli kravatlı adamlar. Bir kez daha söylüyorum. Herifin alkol düzeyini göz önünde bulundurmak gerekiyor. Guattari katilleri. Q7'nin sürücüleri. Babasının sesi. Düzen Metis'tir. Hem suçlu hem de yargıç olan katiller. Polisin içine sızabilen katiller. Polis katiller. Karakolun danışmasının bulunduğu salon bir karikatür gibiydi. Yıpranmış ahşap bir banko, muşamba kaplı bir zemin, pürtüklü duvarlar, uyuklayan iki jandarma. Böyle bir yerden işe yarar bir şeyler elde etme şansı çok azdı. Temendus artı Q7'nin çalınma beyanını alan jandarma görmek istediğini söyledi. Adam tatildeydi. Nöbetçi jandarmalar onun polis kimliğine şüpheli bir bakış attı ve buraya gelme sebebini kuşkuyla dinlediler. 12 Şubat 2010 tarihinde çalındığı bildirilen 360-643 AP-33 plakalı bir 4x4 Audi Q7 Sline TDI ile bir ek soruşturma yapılıyordu. Ona Dussart'ın ev adresi ve telefonunu veremezlerdi. Ayrıca hırsızlık beyanı tutanağını da okutamazlardı. Anais ısrar etmedi. Geri döndü ve bilinmeyen numaraları arayarak Maurice Dussart'ın adresiyle telefonunu öğrendi. Jandarma kuzeyde Bruges Doğal Parkı'nın biraz ilerisindeki Blanford'da oturuyordu. Kasabanın yolunu tuttu. Pazar öğleden sonraydı ve ölüm sessizliği yol boyunca ona eşlik ediyordu. Issız sokaklar, sessiz evler, boş bahçeler. Dussart'ın evini buldu. Kusursuz bir çim örtüsüyle ve bahçenin dip tarafındaki ahşap kulübeyle uyum içinde kül rengi bir yapıydı. Arabasını bir blok öteye, bir su sarnıcının gölgesine park etti ve yürüyerek geri geldi. Zili çalmadan bahçe kapısını açtı. Adamı karambole getirmeye karar vermişti. Korkutacak, istediği bilgileri alacak, hemen uzaklaşacaktı. Bir köpek havlayarak onu karşılamaya geldi. Anais ona bir tekme savurdu. Hayvan inleyerek kaçtı. Oyuncakların saçılmış olduğu çakıllı yolda ilerledi ve en kapısında yüz atlarından kaç yaşında olduğu anlaşılamayan bir kadınla karşılaştı. Merhaba demeden, tek özür sözcüğü etmeden üç renkli polis kimliğini uzattı. Anais Çetere, Bordo Emniyeti Başkomiseri, kocanız burada mı? Kadın hayretle ona baktı. Bir süre sonra bahçedeki kulübeyi işaret etti. İki çocuk yuvarlak gözlerle davetsiz misafiri inceleyerek kadının bacaklarına atılmıştı. Anais bu pazar huzurunu bozduğu için kendine kızıyordu. Ama bir yandan da daha derin, daha karanlık tarafı, tam tersine bu sıradan mutluluğu sarsmaktan keyif alıyordu. Kendisinin hiç sahip olamadığı bir mutluluğu. Üç çift gözü sırtında hissederek çimenlik alanı geçti. Kapıya vurdu. Bir ses içeri girmesini söyledi. Tokmağı çevirdi ve şaşkın gözlerle ona bakan bir adamla karşılaştı. Kuşkusuz adam tanıdık bir yüz görmeyi bekliyordu. Anais Çetelet, Ulusal Polis Başkomiseri, Bordo Emniyet Müdürlüğü. Adamın şaşkınlığının yerini afallamış bakışlar aldı. Maurice Dussart, polis petrol mavisi eşofmanıyla üzerinde balsa ağacından uçakların sıralandığı büyük bir masa önünde duruyordu. Masa bir uçak gemisi gibi görünüyordu. Sanki kulübe bir uçak maketi cennetiydi. Kanatlar, kokpitler, gövdeler odanın her köşesine dağılmıştı. Talaş, tutkal ve benzin kokusu birbirine karışmıştı. Anais iki adam attı. Jandarma elinde bir kanat çatkısıyla geri geri gitti. Anais rakibiyle arasındaki mesafeyi korudu. Bir taş gibi çıplak ve ağır kafalı, ufak tefek bir adamdı. Ucuz gözlüğü, akılda kalmayan yüz hatları ve ürkek bir ifadesi vardı. Bu kavruk adamın üstesinden gelmek zor olmayacaktı ama elini çabuk tutmalıydı. Buraya sorgu yargıcı Legal'in istinabesiyle geldim diye bir yalan söylemeyiz. Dussart beyaz balsa ağacından uçak kanadıyla oynuyordu. Pazar günü mü? Geçtiğimiz 12 Şubat günü Bruges Jandarma Karakolu'nda bir araba hırsızlığıyla ilgili bir ihbarın kaydını aldınız. Bir 4x4 Audi Q7 Slime TDI plakası 360-643 AP33. Sahibi ÖDGA şirketi, merkezi Bruges'te 3. Sanayi Bölgesi Terrefort'ta olan bir güvenlik şirketi. Dussart çoktan bembeyaz olmuştu ama hala solmaya devam ediyordu. Bu ihbarı kim yaptı? İsmi hatırlamıyorum, rapora bakmam lazım. Gereği yok diye çıkıştı Anais. Yalan olduğunu biliyoruz. Nasıl? Hırsızlık olayını bildirmek için 12 Şubat'ta kimse gelmedi. Adam yarı saydam hale geldi. Kendini rütbesi düşürülmüş, devlet memuru ayrıcalıklarını, emeklilik hakkını kaybetmiş olarak görüyordu. Parmakları parçalayacakmış gibi kanat çatkısını sıkıyordu. Beni bir tutanağın tarihini değiştirmekle mi suçluyorsunuz? Bu konuda hiç şüphemiz yok. Kanıtınız var mı? Bunu emniyette göreceğiz. Paltonuzu alın ve hayır, blöf yapıyorsunuz siz. Anais bazı şeyleri açığa kavuşturdu. Tanık ifadelerine göre araba o gün ÖDGA'nın adamları tarafından kullanıldı. Bu konuda ben ne yapabilirim diye itiraz etti Dussart. Arabanın 12 Şubat'ta çalındığını bildirdiler. Eğer yalan söyledilerse onlar, hayır, daha sonra geldiler ve sizi geçmiş tarihli bir beyan tutanağı hazırlamanızı emrettiler. Böyle bir şeyi bana kim emredebilir? Paltonuzu alın. Beni zor kullanmaya mecbur etmeyin. 12 Şubat'ta bu dosyayla ilgili tek bir başvuru olmadığını, tek bir belge hazırlanmadığını kanıtlamak bizim için hiç zor değil. Dussart boğazında düğmelenen bir kahkaha attı. Bu neyi ispatlar ki? Araba hırsızlığıyla ilgili özel bir soruşturma hiçbir zaman yapılmaz. Bu değerde bir araba için bile mi? Sizin yetki alanınız içindeki bir sanayi bölgesinde faaliyet gösteren bir güvenlik şirketine ait bir araba olsa bile mi? Neredeyse meslektaş sayılmaz mısınız? Eğer bir şey bulamadıysak bunun sebebi 12 Şubat'ta kimsenin hiçbir beyanı olmamasıdır. Jandarmanın gözlerine bir kıvılcım çaktı. Diğer belgeleri de tahrif etmesi gerektiğini düşünüyordu. Tanık tutanaklarını, soruşturma evrakını. Anais adamın hayallerini suya düşürdü. Adamlarım karakolunuzu aramaya başladı bile. Şu lanet olası paltonuzu giyin. Pazar günü mü? Buna hakkınız yok. Bir çifte cinayet söz konusuysa her şeye hakkım var. Balsa kanat adamın parmaklarının arasında parçalandı. Çifte cinayet mi? Anais polis okulunda öğretildiği gibi ancak tüm polislerde doğuştan var olan duygusuz bir sesle devam etti. 16 Şubat, Bask ülkesi. Katiller Q7 kullanıyordu. Ayak sürmeye devam edersen yemin ediyorum sana kelepçe takarım. Bir ETA cinayeti mi? İlgisi yok, kelepçeleri çıkardı. Sana bir anlaşma öneriyorum. Şimdi burada konuş, belki her şeyi düzeltebiliriz. Aksi takdirde seni kasıtlı adam öldürmeye suç ortaklığı yapmaktan tutuklayacağım. Q7'nin sürücüleri ayın 19'unda da başka birini öldürmeye teşebbüs ettiler. Bu araba senin bundan sonraki hayatının bileti. Vicdanını rahatlat. Morris şişe geçirilmiş bir but gibi terliyordu. Dudakları titriyordu. Bir şey, hiçbir şey ispatlayamazsınız. Anais'in aklına bir fikir geldi. Bunu daha önce düşünmediği için kendisine lanet okudu. Elbette ispatlarız. ÖDGA sigorta şirketiyle hiç temas kurmadı. Arabanın çalındığını bildirmedi. Zarar beyanında bulunmadı. Sen 60 bin avrodan daha pahalı bir arabanın çalındığını sigortaya bildirmemelerini normal mi buluyorsun? Jandarma geri gitmekten köşeye sıkışmıştı. Arabayı kimse aramamış diye ekledi Anais. ani bir ilhamla. Söylenebilecek tek şey bu arabanın çalınması, kimseyi harekete geçirmemiş. Kelepçe olmaz, hayır. Anais masanın üstüne sıçradı. Ranger botları uçakları ezdi. 12 yaşındayken Akitanya jimnastik şampiyonu olmuştu. Babasının jimnastikçi küçük kızı. Bağıran Dusart'ın üstüne atladı. İkisi birden yere devrildi. Bir dizini göğsüne bastırarak herifi hareketsiz hale getirdi ve açık kelepçelerden birini boğazına bastırdı. Öt bakalım, ibne. Hayır, seni görmeye kim geldi? Adam başını şiddetle sallayarak hayır diyordu. Morumsu yüzünde ter ve gözyaşları parlıyordu. Anais kelepçenin kıskaçlarıyla adamın Adem elmasını sıktı. Kim? Adamın yüzü pancar gibi oldu. Nefes alamıyordu ve zor konuşuyordu. Anais kıskacı hafifçe gevşetti. Jandarma öksürdü. İki kişiydiler. Adları bilmiyorum. Sana para mı verdiler? Asla. Benim para ihtiyacım yok. Evin kredisi, arabanın borcu, çocuklarının giderleri. Hayır, hayır, hayır. Kelepçenin kıskacını yeniden sıkan Anais bile kendinden korkmuştu. Uyguladığı şiddetten, bu denli kontrolden çıkmasından. Emniyet müfettişliği Teğmen Morris Dusart'ın tanıklığından büyük zevk alacaktı. Konuş, bu sahte belgeyi neden hazırladın? Bana emir verdiler. Anais adamı serbest bıraktı. Emir mi? Onlar subaydı. Devlet adına konuşuyorlardı. Üniformalıydılar. Hayır, sana subay kimliklerini gösterdiler mi? Hayır. Dusart bir dizinin üstünde doğruldu ve gözyaşlarını kuruladı. O herifler subaydı, lanet olsun. Donanmada Charles de Gaulle uçak gemisinde 4 yıl görev yaptım. Gördüğümde rütbeli birini hemen tanırım. Kara, deniz, hava hangisi? Bilmiyorum. Neye benziyorlardı? Siyah takım elbiseli, ciddi adamlardı. Sivil giysiler askerlerin üstünde farklı durur. Bu salak herifin söylediği kabul edilebilir ilk cümleydi. Karakola mı geldiler? Hayır, evime. 17'si akşamı. Bana yazmam gereken raporu ve rapora koyacağım tarihi verdiler. Hepsi bu. Bu ziyaretçiler Guattari kumsalındaki katiller olamazdı. O sırada bu pislikler Marsilya'da Victorianus'a saldırmakla meşguldü. Başka kim olabilirdi? Diğer meslektaşları mı? Her halükarda bu ifade hiçbir işe yaramayacaktı. Dusart söylediklerini tümden reddedecek ve gözaltında zorla bu şekilde ifade verdiğini söyleyecekti. Çalışmayan araç takip sistemi fikri bile ona çok daha yararlı göründü. Ayağa kalktı ve kelepçelerin yerine taktı. Bana ne olacak diye titrek sesle sordu Dusart boynunu ovarken. Ayağına denk al. Her şey düzelecek dedi Anais dişlerinin arasından. Kulübeden çıktı. Işıkta sendeledi. Işık gözlerini kamaştırdı. Ceketini düzeltti. Giysilerine yapılmış balsa kıymıklarını temizledi. Öfkeyle ayak altında duran 3 tekerlekli küçük bir bisiklete tekme attı. Uzun adımlarla bahçe kapısına ulaştı. Evin önünde kadın ile 2 çocuğu ağlıyordu. Eli demir kapının üstünde kasıldı. O da 2 gözü 2 çeşme ağlıyordu. Bu düzene uzun süre dayanamayacaktı. Ayrım sonu, sayfa 373. Bu ayrımda geçen yabancı kelimelerin yazılışları. Karl, K-A-R-L, Hereinkommen, H-E-R-E-I-N-K-O-M-M-E-N, Leipzig, L-E-I-P-Z-I-G, Ganser, G-A-N-S-E-R, Rebecca, R-E-B-E-C-C-A, Albert, A-L-B-E-R-T, Saint Loup, S-A-I-N-T-L-O-U-P, Hans Prinzhorn, H-A-N-S-P-R-I-N-Z-H-O-R-N, Leo Navratil, L-E-O-N-A-V-R-A-T-I-L, Jean Dubuffet, J-E-A-N-D-U-B-U-F-F-E-T, Rowart, R-A-W-A-R-T, Javier, X-A-V-I-E-R, Daguet, D-A-G-U-E-T, Dusart, D-U-S-S-A-R-T.